Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Yeni bir haftada yeniden birlikteyiz. Dünyadan haberlerle Eksen'de bugün 9 Kasım 2020 günlerden pazartesi. Önümüzdeki dakikalarda size gündemi özetlemeye çalışacağım. Covid-19 50 milyonu dünya çapında aştı. Vakaların sayısı 1 milyon 255 binden fazla. Can kaybı var dünya çapında. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya başı çekiyor. Avrupa'da kapanmalar var, konuşuyoruz. Son bilgileri, son notları aktaracağım sizlere. Hafta sonunun gündemine Amerikan başkanlık seçimleri damgasını vurdu. 3 Kasım'da düzenlendi, aslında önceden başladı ve 90 milyondan fazla insan zaten postayla oy kullanmıştı. Tartışmalar olacağı bekleniyordu, oldu ve 4 Kasım'da başkan belli olmadı. Bu hafta sonu ise Amerikan medyası eyalet eyalet Amerika'da bunlar belli oluyor. Joe Biden'ın delegelerin başkan seçilmek için dolaylı yoldan seçiliyor, delegeler seçiyor. Gereken delege sayısını elde ettiğini açıkladı ve Joe Biden'ın başkanlığı Amerika'nın yeni başkanı olduğu ilan edildi. Ancak Donald Trump pes etmiyor. Joe Biden'ın zafer ilanı, Trump'ın ısrarı söz konusu. Dünya liderlerinden hafta sonu boyunca Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris'e tebrik mesajları aktı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmamış olmasına ve mahkeme süreci olacağı iddia edilmesine rağmen böyle bir durum oldu. Kimi ülkeler resmi sonuçları bekliyor, Türkiye gibi, Rusya gibi. Biz bugün Amerikan seçimlerine dünyanın geri kalanının, geri kalan liderli özellikle Avrupa'da dört gözle Biden'ın beklendiği mesajları eşliğinde Amerikan seçimlerine hem Amerika içerisindeki hem dünyadaki yankılarına bugün bakacağız. Programın ikinci yarısında Profesör Tarık Oğuzlu'yla konuşacağız. Antalya Bilim Üniversitesi'nden Covid haberlerini aktaracağım size. Türkiye'de de dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası yansıdı kamuoyuna ve piyasalar hareketlendi. Dünyanın gözü de Türkiye'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var. Elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım çeşitli başlıklarda. Dağlık Karabağ'da Şuşa kenti Azerbaycan'ın yeniden kontrolüne girmiş gözüküyor. Gerçi çelişkili haberler de var. Rusya lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da telefon konuşması var. Dağlık Karabağ ile ilgili olarak ortak barış gücü kurulabilir mi diye tartışmalar, haberler, iddialar var. Orta Doğu'dan başlıklar var. Vladimir Putin'in yine Suriye Cumhurbaşkanı ile video konferanslı görüşmesi var. Elimden geldiğince hafta sonunu derleyip toplayıp size aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki dakikalarda ikinci bölümünde de konuğumuzla Profesör Tarık Oğuzlu ile konuşacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de Twitter hesabımdan da paylaşıyorum. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Like ederseniz seviniriz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Covid-19 dedik, 50 milyonu aştı. Dünya çapında vakaların sayısı Worldometer internet sitesi olsun, Johns Hopkins Üniversitesi olsun, 51 milyona yaklaşan vaka sayılarını aktarıyorlar bize. Son 21 günde 40 milyondan 50 milyona, 10 milyonluk bir vaka sayısı yükselişi olmasına dikkat çekiliyor. Yeni kapanmalar eşliğinde aşı için umutlar da yok değil. Pfizer %90 başarı oranıyla yeni bir aşı geliştirdiğini söylüyor. Umarız hakikidir, gerçektir. AstraZeneca Oxford Üniversitesi ile araştırma yürütüyordu. Onlar da belli yerlerde, Avustralya'da mesela üretime başladıklarını duyuruyorlar. Aynı şekilde Rusya'nın geliştirdiği ilk tescilli aşı Sputnik V aşısının da sosyal medya kampanyası başlıyor. Sorulara yanıt vermeyi, veri, enformasyon sağlamayı ve farkındalık sağlamayı amaçlayan dünya çapında bir kampanya olacak bu. Diğer yandan ben geçen hafta size aktarmıştım. Danimarka'da vizonlarda mutasyona uğramış COVID-19 tespit edilmişti ve 214 kadar vaka saptanmıştı. Kimi yerler 250 binden fazla insan Danimarka'da karantina altına alındı vizonlar yüzünden. 5 ülkede daha bulunmuş, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir bilgi verdi hafta sonunda. Yani bu mutasyon meselesi de çok önemli hakikaten, çünkü belirtileri de değişebiliyor insandan insana. Gerçekten çok karmaşık bir sorunla karşı karşıya olduğumuz aşikar. İspanya, İtalya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç'miş bu değişik mutasyona uğramış ve bizonlardan bulaştığı söylenen mutasyona uğrayarak virüs tespit edilmiş durumda. İtalya'da doktorlar, tabipler birliği açıklama yaptı. Genel karantina yapalım diyorlar. Çünkü gerçekten artık 1 milyona yaklaştı vaka sayısı İtalya'da. Ve 24 saatte 32 bin kişiye birden tanı konulmuş durumda. Tabii ki iyileşenler de var. Ancak sağlık sistemleri zorlanıyor. Almanya'da 13.363 en son vaka sayısı. Macaristan'da yeni yasaklara, Çek Cumhuriyeti'nde, Çekya'da aynı şekilde yine 4000'e yakın vaka sayıları çıkmış durumda. Amerika hareketli tabii. Birazdan aktaracağım Amerikan seçimleriyle ilgili tartışmaları ve yeni başkan heyetini. Ama COVID-19'la mücadele için danışma, COVID-19'la mücadele için danışma kurulu oluşturma kararı ilk kararlardan birisi basın açıklamasında bugün yapılan. Yeni hükümetin aslında COVID-19'a karşı alacağı önlemlere öncülük gelecek. Yok muydu? Vardı, hatırlayalım. Trump'ın da bir ekibi vardı. Şimdi geçiş ekibi oluşturuluyor aslında. Tabii Trump yarın başkanlığı devretmeyecek. Zaten birazdan aktaracağım gibi sıkıntılı başlıklar var. Pes etmiyor, yargıya gitmekten bahsediyor. Ne kadar direnebilecek? Bu da tartışmalı ama Joe Biden ve ekibi de çalışmaya COVID'le birlikte, COVID'le mücadeleyle birlikte başlıyor gibi gözüküyor. Rusya'da günlük vaka sayıları en yüksek seviyede 21.798 artmış. 24 saatte ondan önceki 3 gün boyunca da 20 binden fazla her gün başına vaka sayıları açıklandı. İran'da da 10 bini aşmış yine vaka sayıları. Türkiye'de 84 can kaybı, 2.516 yeni vaka açıklandı. Türkiye'de de herhangi bir kapanma yok. Çok küçük kısıtlamalar var. Avrupa'daki gibi de değil. Oysa bir sürü sağlıkçı Türkiye'de de sıkıntıların büyük olduğunu söylüyor. Türkiye dün akşam saatlerinde gündeme düşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa sürecini tartışıyor. Bir açıklama geleceği haberleri vardı. Ben tekrardan kontrol ediyorum bir düşen bir şey var mı diye, ama doğrulanıp doğrulanmayacağı konuşuluyordu. Tabii Joe Biden'ın seçilmiş olması özellikle dolar, euro, altında çeşitli hareketliliklere sebebiyet vermiş durumda. Haberlerden de takip edeceğiniz gibi Türk lirasının yükselişi bunda Amerika'daki seçimler büyük olasılıkla rol oynuyor. Berat Albayrak'ın istifasının da rol oynadığı yolunda çeşitli yorumlar, değerlendirmeler de yapılıyor efendim. Cumhurbaşkanı'nda bu arada yeni açıklamaları var. Bu istifa ile ilgili bir şey henüz dikkatimi çekmiyor, görmüyorum, ama Cumhurbaşkanı Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. Daha çok Türkiye'nin yeni kurucu iradelerden biri olması için çalıştıkları mesajını vermiş. Libya'da, Doğu Akdeniz'de aslında bildik mesajları, Avrupa Birliği'nin stratejik bir körlük içerisinde olduğunu savunmuş. Türkiye'yi uzaklaştırıyor kendisi de. İslam düşmanlığıyla mücadele bir başlıkta o. Fransa ve Viyana'daki saldırılar ve Avrupa Birliği'nde de Türkiye'nin gümrük birliğinden çıkartılması tartışmaları varken bu mesajları Cumhurbaşkanı vermiş durumda. Şimdi dönelim Amerikan seçimlerine, bakalım. Artık sona gelindi. Trump sonucu kabul etmiyor. Biden hafta sonunda Pensilvanya'da eyalet eyalet delegeler seçiliyor. 20 delegesi vardı nüfusuyla orantılı olarak, delegeler saptanıyor Amerikan seçimlerinde. 20 delegeyi, Pensilvanya'yı kazandığı duyurulduktan sonra artık geri kalan Georgia, Nevada, Arizona eyaletlerine de gerek kalmadığı açıklaması üzerine arka arkaya açıklamalar geldi. Donald Trump haksızlık olduğunu söylüyor. Milletimiz için savaşacağım dedi hafta sonu. Bir yandan golfe gitti, çok tartışıldı. Sonra Joe Biden'ın başkanlığı ilan edilince golften geri döndü Beyaz Saray'a. Seçimi kazandım, 71 milyon yasal oy aldım dedi. Postayla kullanılan oyları yasa dışı kategorisine tırnak içerisinde sokarak yaptığı bir açıklama oldu. Kötü şeyler oldu içeride dedi. Pencereler kapatıldı, kapılar bloke edildi dedi. Gerçekten böyle görüntüler de sosyal medyaya düştü. Ancak tabii bir takım silahlı Trump taraftarlarının da ortalıkta geziniyor olması acaba güvenlik için mi sorusu çıkartıyor. Şüpheler yok mu? Var. Seçim zaten baştan biraz gölgeli, Amerikan seçimleri. Acık farkla kazandığını iddia eden bir Trump var. 74 milyon oy aldığını söyleyen bir Joe Biden var ki bu da çok yüksek bir rakam. Obama'yı da aşmış durumda. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani hafta sonunda seçim sonucuna medya, haber kanalları değil mahkemeler karar verecek diye açıklama yaptı. Ancak şimdiden Trump'a hukuk ekibinin mahkeme yoluyla bu işi kotaramayacağı yolunda bir takım mesajlar verdiği ve üstelik de damadın yasal çabaların sınırları bulunduğu ve damadın da kendisini, damadı Jared Kushner'in yenilgiyi kabul etmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığı yolunda haberler geliyor. Trump Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımı, talep ettiği demokrasiyi kavuşana kadar durmayacağım diye açıklamalar yapmış durumda. Şimdi tabii ama atı alan Türkiye'deki seçimlerde kullanılan çok yaygın tabirle Üsküdar'ı geçiyor Amerika açısından. Hafta sonunda Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris Twitter'da biyografilerini seçilmiş başkan ve başkan yardımcısı olarak değiştirdiler. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tebrik etti kendilerini. Video yayınladı Kamala Harris, başardık Joe diye telefonda Joe Biden'la konuşurken gösteren. Ve Biden'ın zafer ilanı geldi, beni seçmenizden onur duyuyorum dedi. Delaware'de ikili konuştu. Önce Harris çıktı, Kamala Harris çıktı sahneye ve ümidi ve birlikteliği, bilimi ve evet gerçekleri seçtiniz dedi Amerikan halkına. İlk Afrika Amerikalı ve Asya Amerikalı, Hint ve Jamaika kökenli Kamala Harris son kadın olmayacağını söyledi. O, bu göreve seçilen her küçük kız bu ülkenin bir imkanlar ülkesi olduğunu görüyor, cinsiyetiniz ne olursa olsun mesajı verdi. Sonra Joe Biden'ı davet etti. Joe Biden zafer konuşması yaptı. Amerika'nın iyileşme döneminin başladığını öne sürdü. Birbirimize şans verelim dedi. Cumhuriyetçi Parti tabanına mesaj verdi. Aslında gururlu bir demokrat olarak yarıştım, başkan olarak yöneteceğim dedi. İlk iş olarak da Covid-19'u tabii ki gösterdi. Amerika'da 230 binden fazla, 35 gibine 240 bin veriyor. Can kaybı var ve 10 milyona yakın da vaka sayısı var. Özellikle Covid'in kötü yönetilmesi bu işte etkili olduğu yorumları eksik değil. Ama tabii dünyadaki yankıları da önemli. Amerika'yı yeniden saygı değer yapma mottosuyla verdi mesajlarını. Kırmızı ve mavi olarak görmeyeceğim Amerika'yı, yani cumhuriyetçi ve demokratlardan değil Amerika Birleşik Devletleri olarak göreceğim dedi. İncil'e atıf yaptı, ekme dönemi, biçme dönemi, iyileşme dönemi dedi kendisi ve böyle bir çıkışta bulundu. Trump'ın oğlundan öfkeli cumhuriyetçi tweetleri geldi. Bir sürü cumhuriyetçi var öfkeli ama tek bir şehir yanıp kül olmadı dedi. Hakikaten bu konuda epey bir paranoya estirildi. İşte Trump faşizan darbe yapacak, silahla ayaklanma çıkacak, Amerika'da iç savaş çıkacak diye çok fazla pompalama yapıldı Amerika'da. Tabii Trump'ın oğlu da öfkeli cumhuriyetçilerin böyle bir şey yapmadıklarını belirtti. Bakalım bundan sonra ne olacak? Senatör Graham, cumhuriyetçi senatör, Trump'a yakın bir isimdi. Eğer Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha bir cumhuriyetçi başkan seçilemez diye bir iddiada bulundu Amerika için. Michigan'da işte seçim bilgisayarlarının şüpheli bir biçimde bozulduğuna dikkat çekti. Pensilvanya'da ölü insanlar adına oy kullanıldığını söyledi. Bu iddiaların soruşturulması gerektiğini dile getirdi. Amerikan halkının yarısı, yarıdan fazlası diyelim bu koşullarda, Joe Biden'ın, Kamala Harris'in zaferini kutlamaya başladı hafta sonunda. Washington'da, New York'ta, Chicago'da, San Francisco gibi kentlerde, özellikle sahil kesimleri daha liberal, Amerika'nın iç kesimleri daha muhafazakar. Ama tabii çok kritik bir takım eyaletleri de Arizona gibi eyaletleri seneler sonra almayı da başarmış gözüküyor Joe Biden. Obama açıklama yaptı eski başkan. Joe Biden onun başkan yardımcısıydı hatırlayalım. Ona bir şans verin Amerika çok zor bir dönemden geçiyor dedi. Kendi rahatınızı sadece düşünmeyin dedi. Hillary Clinton 2016'da Trump'a yenilmişti. Tarihi başarı için kutladı Biden ve Kamala Harris'i ve Trump'ın def edilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu dedi. İçine bir türlü sindirememişti Hillary Clinton. Özellikle de e-posta sızıntıları, bütün kirli çamaşırlarının ortaya serilmesi Clinton'ın seçilememesinde 2016'da etkili olmuştu. George W. Bush da eski Cumhuriyetçi Başkan da Joe Biden'ı tebrik etmiş. Kamala Harris'i telefonda tebrik etmiş. Dünyadan da kutlama mesajları yağdı. İlk kutlama Joe Biden ve Kamala Harris'e Kanada'nın liberal başbakanı Justin Trudeau'dan geldi. Şimdi diğerleri de sökün etti ve bütün hepsinin odak noktası 4. Evet, küçük bir kopma oldu bağlantıda, hemen geri döndük efendim. Dünya liderlerinin tepkisini aktarıyordum. Jens Stoltenberg'in tepkisi Joe Biden, Kamala Harris'in seçilmesine özellikle Rusya ve Çin'i hedef gösterecek şekilde olduğu. NATO'nun Trump altında çok zorluk yaşadığını biliyoruz. Avrupalı müttefiklerin ellerini ceplerine atmasını istemişti sürekli olarak ve Avrupa kanadıyla çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Amerikan liderliği Joe Biden'ın yeniden küreselleşmecilerin sesi olacağı ve tabii ki NATO'nun düşünülüyor. Jens Stoltenberg de hem Rusya hem Çin'e karşı hem de uluslararası terör, siber saldırı, füze tehditleri gibi zorluklarla başa çıkmak için önemli olduğunu söylemiş. Amerikan liderliğinin güçlü olmasının, ayrıca Kuzey Amerika ile Avrupa bağlantısını yeniden tesisi. O da dört gözle bekliyorum diyor. Çoğu aslında böyle diyor. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Otmar Karas, Britanya, İrlanda, Belçika Başbakanları Biden'ı tebrik ettiler bile. Britanya Dışişleri Bakanı Raab da öyle heyecanlı izledi ama tabii serbest ticaret anlaşması Amerika ile Britanya arasında biraz pürüzlü. Özellikle Boris Johnson, Trumpçı tırnak içerisinde diye bilinen bir isimdi. Bir de Brexit sert çıkış olabilir, anlaşmasız çıkış olabilir denilirken Washington'daki bu iktidar değişikliğinin herhalde ilişkilere yansıması olacak. Almanya çok heyecanlı tabii. Trump'tan yaka silkiyordu Almanya liderliği Heiko Maas. Dört gözle bekliyoruz ifadelerini Alman Dışişleri Bakanı da kullandı ama Angela Merkel üst üste açıklamalar yaptı. Biden'le, Joe Biden'la müstakbel işbirliğini dört gözle bekliyorum. O da dedi ve Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin omuz omuza verip küresel sorunun üstesinden geleceği mesajını verdi. Almanya'nın ABD ile, Biden ABD'si ile yan yana duracağını söyledi ve Avrupalıların kendi paylarına düşeni yapmak için çaba sarf edeceğini söyledi. Özellikle de bu NATO katkıları, güvenlik konusunda Avrupalıların para vermemesi, bu Amerikan kurumsal yapısının da aynı zamanda bir şikayetiydi. Sadece Trump'ın keskin ifade etmesi değil, haklı olarak bizden çabalarımızı arttırarak kendi güvenliğimizi garantiye almamızı ve dünyada doğruluğuna inandıklarımıza sahip çıkmamızı bekliyor diye bir vurgusu var ki bu hakikaten önemli. Joe Biden'la güzel sohbetlerini ve karşılaşmalarını anımsadığını belirterek açık tercihini ortaya koydu Trump'la. Çok sorun yaşayan bir lider olarak Almanya'da Der Spiegel dergisi de Trump seçildiğinde önce Amerika sloganını kullanarak özgürlük heykeli New York'taki kafası kesilmiş halde betimlemişti kapağında. Tersine çevirdi bunu ve Joe Biden'ı o kafayı yerine koyarken, tekrar takarken gösterdi. Edel Rodriguez çizeri bu kapağı imza atan şahsiyet. Tabii renkli devrim senaryolarının en son adresi olan Belarus'ta Tihanovskaya muhalefet lideri Joe Biden'la yakında buluşacağını söyledi. Ukrayna'daki meydan meselelerinde Joe Biden önemli roller oynamış idi. Orta Doğu'da ise Trump döneminde Netanyahu yönetimi, İsrail yönetimi çok önemli kazanımlar elde etmişti. Netanyahu biraz dikkatli davrandı. Bir hemen bakanlarıyla da buluşmuş. Biden'ı tebrik etti. İsrail'in büyük dostudur öteden beri dedi. Ama Trump'a da teşekkürlerini sundu. Tarihi barış anlaşmaları, Abraham Anlaşması için örneğin. Arap dünyası, Katar Emiri, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dışındakiler diyelim, Biden'a kutlama mesajları yolladılar. Suriyeli muhalifler de rejim değişikliği için yeniden heyecanlandılar. Joe Biden'la birlikte Suriye'nin cihatçı tehlikesi artabilirmiş gibi gözüküyor. Çünkü Suriye'nin laik yönetimine baskıyı arttırmasını Joe Biden'dan talep ettiler ki Obama döneminde aslında Suriye Savaşı'nın çıkması Amerikan politikalarının da bir sonucuydu. Asya'dan işte Hindistan, Güney Kore liderleri, Japonya liderleri, onlar da yakın çalışmayı dört gözle bekledikleri mesajları verdiler. Türkiye'den ilk tebrik Kemal Kılıçdaroğlu CHP liderinden geldi, tweet attı. HDP'den de Pervin Buldan'la Mithat Sancar etik ve barışçı bir dış politikaya öncelik verilmesi gibi bir vurguyla Joe Biden'ı tebrik ettiklerini duyurdular. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yeni yönetimle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Bizim için bir şey değişmez dedi ama çok tartışma var. Birazdan Profesör Tarık Oğuzlu'ya soracağız. Amerika ile Türkiye'nin yaşadığı problemleri de vurgulamış bir basın Kanal 7 Ankara temsilcisiyle söyleşisi sırasında başkan olduktan sonra politikaları netleşir vurgusuyla. Çin Dışişleri birlikte çalışma çağrısı yaptı ama tebrikten kaçındı. Amerika'da resmi sonuçlar henüz ilan edilmemiş durumda. Aynı şekilde Rusya, Kremlin'de her kim olursa olsun Amerikan halkı kimi seçerse onunla çalışırız. Resmi sonuçları bekliyoruz. Putin bunu defalarca dile getirdi dedi. Çünkü sosyal medyada bir an önce açıklama ve tebrik bekleniyor ama bu gelmeyince, şimdi tebrik edilse önceden vay taraf tutuluyor deniliyor. Hangisi yapılacak? İşler biraz Amerika'daki sürecin bizatihi kendisi ve Trump faktörü nedeniyle karışık durumda efendim. Böyle tebrikler var. Joe Biden Amerika'sına Hamas liderliği de yüzyılın anlaşmasından vazgeçmesini istiyor Joe Biden'ın. Tam tersi İsrail'le bayağı bir halledilmesi gereken mesele olacak. Aynı şekilde İran'da öyle nükleer anlaşmadan çıkmıştı Trump, geri dönmesi çağrıları geldi İran'dan. Tabii Hamaney bu arada Amerikan seçimlerini çok sert eleştirdi ve bu Pompeo'yla da bir ağız dalaşı oldu Twitter üzerinden. Çirkin yüzü Amerikan liberal demokrasinin ifadelerini kullandı. Amerikan rejiminin siyasi, medeni ve ahlaki yönden çöküşüdür dedi Amerikan seçimleri için. Hamaney, İran'ın dini lideri, Pompeo da ona yanıt verdi. Sizin seçimleriniz şaka gibi, yüzlerce adayı yarışa bile sokmuyorsunuz, halkınızın paralarını çalıyorsunuz diye yanıt verdi. Ama tabii Pompeo Joe Biden döneminde Dışişleri Bakanı olamayacak. Şimdiden böyle laflar ediyor. Latin Amerika'da Trump'ın alenen darbe yapmaya çalıştığı, devirmeye çalıştığı Maduro, Venezuela lideri Joe Biden'ı kutladı. Bolivar'ın ana vatanı diyalog ve anlayışa hazır dedi. Aynı zamanda Bolivya'da, Venezuela değil, sadece geçen seneki darbe Amerikan destekli, Trump yönetimi destekliydi ama 18'inde düzenlenen geçtiğimiz Ekim ayında seçimleri tekrardan Evo Morales'in partisi mas kazandı. Morales sürgüne gitmek zorunda kalmıştı. O da geri dönüyor bugün itibariyle ve Trump'ın kaybetmesine sevindim, Joe Biden'ın kazanmasına değil vurgulu bir açıklama yaptı. Meksika sonuçları bekliyor. Obrador Trump'la sıkıntılar da yaşamıştı. Ve Ermenistan, birazdan aktaracağım detaylarını, Joe Biden'ın Dağlık Karabağ'daki savaşı durdurmasına yardım edeceği umudunu dile getirmiş durumda. Amerikan seçimleri böyle. Birazdan dediğim gibi Profesör Tarık Oğuzlu ile konuşacağız ortaya çıkan manzarayı ve bundan sonraki sürece dair olası görüşlerini alacağız. Avrupa'da Fransa Avrupa Konseyi'ne başvurdu. Türkiye'nin Gümrük Birliği ve AB adaylığının dondurulmasını talep etti. İptal edilmesini talep etmiş durumda. Fransa tabii siyasal İslamcılığı tartışıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Viyana'da da sokaklarda insanları IŞİD'in üstlendiği saldırıda infaz edildiği görülmüştü. Şimdi Viyana radikal camileri kapatma kararı almış durumda. Fransa İçişleri Bakanı İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir. Bizim aldığımız mücadele kararları bununla alakalı değil diyor. Avusturya Entegrasyon Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Dinin istismarına karşı verilen ortak mücadeledir bu diyor. Dine karşı olmak değildir diyor. Avusturya polisi özellikle Hamas ve Müslüman kardeşler İhvan'la bağlantılı bir takım yerleri bastı. Operasyonlar düzenlendi ve 70'e yakın insanı da bu terör saldırılarıyla bağlantıları, işte mali bağlantıları, para aklama nedeniyle soruşturmaya başlamış durumda. 60 adrese de bağlantılı operasyonlar düzenlemişler. Tabii bu arada saldırgan da aslında IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmeye çalışmış. Türkiye üzerinden Türk polisi takip etmiş ve kendisine sınır dışı etmiş, bilgiyi de Avusturyalılara vermiş. Avusturyalılar hiçbir şey yapmamışlar. Siyasal İslamcılığı vaktiyle o kadar çok beslediler ki şimdi böyle şeylerle karşı karşıya da kalabiliyorlar efendim. Evet, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden bir başlık daha aktarmak istiyorum. Ayasofya Katedrali'nin camiye dönüştürülmesine tepki geldi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kültür Komitesi açıklama yaptı. Bunun ayrımcı bir adım olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin laik karakteri ve çok uluslu kültürel mirasına zarar veren bir karar olduğunu söyledi. Yani başka bir kültüre ait antik bir yapıyı camiye çevirmemek gerektiğini salık verdi. Zedeleyici nitelikte. Türkiye vatandaşı bir grup Ortodoks'ta haklarımız ihlal edildi diyerek camiye çevrilmesine karşı kararın iptali için Danıştay'a başvurmuş. Önemli de bir gelişme efendim bu. Ayasofya'nın sembol kedisi bütün bu olup bitenler sırasında en çok o yorulmuştu. Zaten yaşı ilerlemiş idi. Gili hayatını yitirmiş maalesef. Onu da aktarmış olayım efendim size. Ve Dağlık Karabağ, çatışmalar devam ediyor maalesef. Aliyev'den son bir açıklama var. Devam etmesini istemiyoruz bu çatışmanın diyor. Ama eğer Paşinyan garanti ederse birliklerini işgal bölgelerinden, Adam'dan, Kelbecer'den, Laçin'den çekmeye, o zaman dururuz diyor. Şimdi Şuşa Azerbaycan kontrolüne geçtiği haberleri geldi. Önemli bir kent burada. Tekrar ezan sesleri işitecek 28 sene sonra diye Aliyev ulusal sesleniş konuşması yaptı. Ermeni tarafı hayır öyle bir şey yok, çatışmalar devam ediyor dedi. Bir kargaşa vardı ama bu arada da Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkan Vekili Sarkisyan, Armen Sarkisyan görevden alınmış Şuşa yenilgisi üzerine. Azerbaycan tarafına geçtiği anlaşılıyor burada. Paşinyan'ın istifa ettiği iddiaları ortaya atıldı, derhal yalanlandı. Bu koşullar altında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le telefon görüşmesi vardı ve iki taraftan da açıklamalar geldi. Türk tarafı bu operasyon Azerbaycan topraklarıyla sınırlı, uluslararası tanınmışlık itibariyle vurgusu yaptı. Barış kilit önemde dedi. Kremlin'in açıklamasında silahlı çatışmayı en kısa zamanda durdurma seçeneklerine odaklı olunduğu vurgulandı efendim. Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşmesi vardı. Ayrıca Bakü'ye gitti. Hem Çavuşoğlu gitti hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Aliyev'le görüştüler. Şuşa'nın kontrolün yeniden Azerbaycan'a geçmesi vesilesiyle efendim. Evet ve Orta Doğu'dan başlıklarım size aktaracağım. Avrupa Birliği Suriye'ye yaptırımları yeniden genişletti. 8 yeni bakanı koymuşlar bu işin içerisine yeniden. Evet, bir sıkıntı mı var hatlarda arkadaşlar?
En zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Ha tamam. Evet, benim kulağıma başka bir ses geldi de onun için soruyorum. Anlayamadım çocuklar. Bir bilgilendirirseniz beni. Şimdi Suriye'ye yaptırımları Avrupa Birliği genişletmiş durumda. 2020 Ağustos'unda göreve başlayan 8 yeni bakan Suriye'yi sıkıştırmaya ve kıskacı almaya çalışıyorlar. Vladimir Putin'in bugün video konferans yoluyla Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşmesi var. Normalleşme için çaba göstermeye devam edeceğini Rusya'nın vurguladığı, kendisi aynı zamanda Türkiye ve İran'la yaptıkları çalışmaların çözüme yönelik olduğunu vurguladı. BM himayesine kapsayıcı siyasi sürecinde içerisinde yer aldığını vurguladı. Sığınmacıların kitleler halinde dönmesi için güzel fırsatlar doğduğunun altını çizdi. Beşar Esad'da bir konferans düzenlenecek 11-12 Kasım'da Şam'da Suriye başkentinde. Sığınmacılarla ilgili bir konferans olacak. Bu konferanstan umutluyuz. Diğer ülkelerde katılırsa hani Suriyelilerin hem ekonomik sıkıntılar hem abluka hafifletilirse, yani aslında Avrupa Birliği'nin savaşın çatışmaların dinmemesi, o kadar Suriyeli mülteciden şikayet ederken Suriye'yi kanırtmaya devam etmeleri sebebiyetiyle insanların ülkelerine, memleketlerine dönememesine katkı yapan Avrupa Birliği politikalarını tersine çevirmek maksatlı bir hamle olduğu anlaşılıyor. Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Amerika tarafından yaptırım listesine alındığını Cuma günü aktarmıştım size. O hafta sonu açıklama yaptı. Amerika beni tehdit etti. Hizbullah'la ittifakımızı kesmemiz için dedi. Özgür Yurtsever Hareket Hristiyanların lideri Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un damadı kendisi. Önemli bir isim efendim. Ve biz yabancı ülkelerden talimat almayız vurgusu yapmış durumda. Irak'ta 2 aydır maaş alamayan memurların greve gittiği haberleri var. Ama Orta Doğu'dan en flash başlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde alkol tüketimi ve evli olmayan çiftlerin birlikte serbestçe yaşamaları mümkün hale getirildi. Devlet Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan, Orta Doğu'nun en liberal ülkesi olma yolunda ilerliyorlar. Namus davalarında suçlananlara cezaların hafifletilmesi uygulaması varmış, onu da iptal etmişler. Aynı zamanda da kadınlara taciz cezalarını ağırlaştıracak hükümlerde kabul edilmiş vaziyette. Orta Doğu'da tersine giden bir Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu liberal değerler bağlamında, özgürlükçü değerler bağlamında belirtmek gerekiyor efendim. Bir ara verelim. Rebecca Del Rio'dan Damned'ı dinleyelim. Az sonra Profesör Tarık Oğuzlu ile buradayız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Tarık Oğuzlu var. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Tarık Bey. Şimdi hafta sonu boyunca hepimizin gözü Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Daha doğrusu dünyanın gözü oradaydı. 3 Kasım geçen salı günü aslında Amerikan seçimleri yapıldı ama 4 Kasım'da aslında hepimizin 3 aşağı 5 yukarı öngördüğümüz gibi sonuç belli olmadı. Fakat hafta sonunda Joe Biden medyada bu arada delege sayılarında tutturduğu için Joe Biden başkanlığını ilan etti. Trump inatla bırakmıyor başkanlığı, öyle bir manzara var. Çok da sanki hukuki olarak pek de bir umut yokmuş gibi. Şimdi bu akşam bir gelişme olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama o yüzden ben size hani güncelin de ötesinde bu ortaya çıkan manzarayı sorarak başlamak istiyorum. Hakikaten biraz tuhaf değil mi Amerika açısından? Biz 2000 senesinde de ben dış haberciliğimden çok iyi hatırlıyorum. Çok çekmiştik Amerikan seçiminden bir ay boyunca. Resmi sonuç beklemiştik. Mahkeme evet. kararıyla olmuştu. Yine de tabii bu kadar Trump faktörüyle Amerika'da böylesi tartışmalar olmamıştı. Biraz gölgelenmedi mi? Nedir sizin Amerikan demokrasisinden çıkan bu evet, sonuçlara evet, dair görüşünüz?
Evet. Aslında çok evet. net bir şekilde manzara ortada. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bir liberal demokratik rejim olarak dünyanın geri kalanına model olma, örnek olma kapasitesi iyice erozyona uğramış oldu. Bu son yaşananlar Amerika'nın yumuşak gücü noktasında ciddi anlamda ivme kaybettiğini bize gösteriyor. Siz de çok güzel altını çizdiniz, yani bir başkan, mevcut başkan bütün verilere rağmen, bütün gelişmelere rağmen koltuğunu korumaya devam ediyor. Bu tabii Amerika'nın ne kadar kutuplaştığını ve aklın ötesinde kimlik ve duygusal platformda siyasetin yapıldığını gösteriyor. Yani Trump'ın arkasında sıkı bir şekilde saflaştırdığı, yani arkasında tuttuğu ciddi bir seçmen kitlesi var ve verdiği mesajlar da hep onları kutuplaştırma üzerinden. Dolayısıyla ben hiç de şaşırmıyorum. Yani son 4 senede Trump'ın sergilemiş olduğu politika çizgisiyle Trump'ın şu andaki seçimlerin sonucunu tanımama yönündeki iradesi arasında müthiş bir benzerlik var. Ama şunu da söyleyelim. Mesela Kongre'nin başındaki Cumhuriyetçi senatör Mitchell olsun, diğer üst düzey Cumhuriyetçi senatörler veya yetkililer olsun, seçim sonucunu Biden'in lehine tanıma yönünde eğilimler gösteriyorlar. Yaptıkları açıklamalarda biz bunu evet. görüyoruz. Evet. Büyük ihtimalle olay mahkemeye de taşınmış olsa, yani herkesin artık bir şekilde şaibesiz olarak tanımladığı bir seçimde Trump'ın lehine oy vereceğini ben düşünmüyorum. Yani
peki senatör evet. evet senatör Graham'ın enteresan bir açıklaması var. Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha cumhuriyetçi bir başkan seçilemez diye. Sanki bir yarılma da varmış gibi Cumhuriyetçi Parti'de ama öte yandan da herhalde şunu da belki vurgulayabiliriz. Kurumsal sistemi Amerika'nın her ne olursa olsun, çok tartışmalar da olsa, barışçı bir güç iktidar transferine dayanıyor. Trump bunu biraz ihlal ediyor sanki. Bedeli olmaz mı sizce bunun?
Vallahi bedeli olur da, yani Amerika enteresan bir toplum Ceyda Hanım. Bakın bu tarz olayların yaşanıyor olması bile sanki bir zayıflık gibi görünüyor. Hani herkes şimdi bakıyor Amerika'ya, bak bak diyesi geliyor. Yani Amerika'nın başkalarında örnek olmak şöyle dursun, sanki başkaları kötü örnekler Amerika'ya örnek oluyormuş gibi bir durum var ama Amerika'nın bu yaşadığı çalkantılı aslında onun bir direnç gücünü de gösteriyor. Ya bunu da aşarlar. Büyük ihtimalle bu da aşılacak. Yani bir kriz bu, evet bir kriz. Bir yönetim krizi var ortada. Güçler ayrılığı pek çalışmıyor. Kurumlar pek işlemiyor. Çok açık seçik ortada. Hatta bazı insanlar bu electoral college dedikleri sistemi de sorguluyorlar. Yani insanların çoğundan oy alıyorsun ama delegelerin çoğunluğunu sağlayamıyorsun, seçilemiyorsun. Yani birçok noktada sıkıntı varmış gibi gözüküyor Amerika'da ama belki de bunlar Amerika'nın gerçek yumuşak gücünün temelleri de olabilir. Ben bu şekilde de değerlendiriyorum bunu.
Anladım.
Trump birkaç gün daha böyle sürünce, beni asıl korkutan ne biliyor musunuz? Yani o 20 Ocak'ta resmen başkanlığı devletin üzerinde ve daha 2 ay var. Bu 2 aylık geçiş sürecinde Trump ne yapabilir? Yani bu da enteresan bir şey. Yani içeriye de ya da dışarıda riskli bir sonuç ortaya çıkartabilecek bir karara imza da atabilir. Yani her şeyi bekliyorum açıkçası.
Anladım. Evet, öyle bir tabii öngörülmez bir yanı olduğu da hakikaten aşikar burada. Peki şimdi biraz da Biden Kamala Harris'e bakmak lazım herhalde. Biraz referanduma dönüştü bu süreç açıkçası. Yani Joe Biden özellikle tabii ilerlemeci, daha solda yer alan kanadı diyelim, bir mücadeleye girişmişti. Trump'tan kurtulmak evet. için hepsi muhalefeti bir kenara bıraktılar, kenetlendiler ve çok da çalıştılar. Öyle de gözüküyor. Joe Biden şimdi tabii cumhuriyetçileri de kapsamak durumunda. Nasıl evet. bir yönetim beklemek lazım Joe Biden'dan? Gerek bu geçiş sürecinde, gerek sonrası açısından. Evet. Amerika'nın aslında içine yönelik soruyorum. Dünya ayrı.
Evet. Aslında yani Joe Biden bu seçimi açık ara kazanmış olsaydı başka bir manzara olacaktı. Şu anki durumda başka bir manzara var. Çoğunlukla kazanmış değil. Edici bir zafer ilan etmiş değil. Senato'da çoğunluklar cumhuriyetçilerde. Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu cumhuriyetçilerde. İstediği birçok atamayı yapamayacak. Belki bütçeyi geçirtemeyecek. Belki başkanlık kararnameleri üzerinden ülkeyi yönetecek. Yani Trump'ı eleştirdiği birçok noktada Trump gibi davranacak. Onun yöntemleriyle karar alacak. Ama şura var, yani birleştirici, bu kutuplaştırmayı sona erdirici bir çizgi benimseyeceğini ve merkezde bir siyasetçi profiliyle hareket edeceğini çok açık seçik ortaya koydu. Hatta zafer konuşmasında da bunun altını defaatle çizdi. Yani Amerika'yı tekrardan birleştirmek istediğini, bunu temel misyonu olduğunu söyledi. Bence bu anlamda çalışacaktır Biden. Bakınız yani hem Elizabeth Warren olsun, Bernie Sanders olsun, siz de söylediniz. Yani aşırı sol gibi gözüken siyasetçilerin çok ötesinde, çok merkezde bir benimsedi. Yani cumhuriyetçi ekonomi politikalarına ve kimlik politikalarına çok da muhalif, onların çok da karşısında tutum takınacağına ben ihtimal vermiyorum. Çünkü şu anda Amerika'da hem ekonomik anlamda hem de kültürel anlamda tam bir kutuplaşma var. Yani Trump'ın ekonomik politikalarıyla atıyorum daha soldaki ekonomi politikaları arasında müthiş bir mesafe var. Sosyal ve kültürel anlamda da var. Yani birçok Trump'a oy veren seçmen ne diyor? Ülke elimizden kayboluyor, gidiyor diyor. Beyazlar azınlığa düşmeye başlıyor diyor. Yani göçmenler her yerde diyor. Biz yapan bütün değerler erozyona uğruyor diyor. Demokratlara oy verenler tam tersini söylüyorlar. Daha çok kültürlü, laik, dünya ile barışık, değil mi? Azınlıkların da en az çoğunluk kadar yetki ve hak sahibi olduğu bir düzen. Onları istiyorlar. Yani iki farklı şey var, duruş var. Hem ekonomide hem kültürel anlamda. Biden'ın işi bu iki farklı görüşü olabildiğince birbirine yakınlaştırmak. Kamala Harris'i de bu anlamda ben önemli buluyorum. Çünkü yani Mavi Amerika'nın en ideal örneği aslında Kamala Harris. Yani işte Hint asıllı, Jamaika asıllı bir anne ve babadan doğan Amerikan vatandaşı ve Amerikan rüyasının, yani possibilities, Biden da bu kelimenin altını çizmişti zafer konuşmasında. Her şey mümkün yani. Ve Kamala Harris gibi birisi başkan yardımcısı oluyor. Aynen Obama'nın zamanında başkan olduğu gibi. Bu örnek, bunu kullanacak artık kendisi, yani aslında beyaz, çok elit, çok böyle core bir Amerikan yani. Öz bir Amerikalı Biden.
Evet.
Yani Biden ve Kamala Harris ikilisi Amerika'nın geçmişini ve geleceğini bence iyi temsil ediyorlar. İnanılmaz şanslılar. Yani Trump-Pence ikilisinden ziyade Biden-Harris ikilisi daha bir umut vaat ediyor bence Amerikan seçmenine.
Peki dünya peki? Yani şimdi tabii çok çeşitli öngörüler var. Kimileri daha olumlu taraflarından bakmaya çalışıyor. Özellikle Transatlantik İttifakı. Yani Stoltenberg'in açıklamasında açıkça Rusya ve Çin hedef tahtasına konuluyor. Diğer yandan Almanya çok mutlu. Trump'la çok kötü papaz olmuştu Merkel hükümeti. Onlar mutlu gibi gözüküyor. Diğer yandan Suriye'deki yönetimi devirmeye çalışan Obama döneminden beri muhalifler mutlu. Ama orası tabii bambaşka bir cihadizm tehlikesi de var Avrupa'ya da taşıyan. Onu yaratmış durumda, sığınmacıları yaratmış durumda. Daha küreselleşmeci, daha müdahaleci, daha Amerikan liderliği yeniden diyor. Amerikan liderliğine ihtiyacı var mı dünyanın? Amerikan liderliği iyi geliyor mu dünyaya? Biden'la iyi gelecek mi diye sorayım.
Aslında şöyle söyleyeyim. İki farklı grand strateji, büyük stratejiyi birbirinden ayırmak lazım. Bir tanesi liberal uluslararasıcılık, bir tanesi küresel hegemonya. Liberal uluslararasıcılık iyi bir şey. Bence dünyanın biraz buna ihtiyacı var. Ama küresel hegemonya, Pax Americana'ya, Amerikan barışına, Amerika'nın liderliğine, hani küresel hegemonyasına ihtiyacı yok. Zaten bence birden de Biden da küresel hegemonya takip etmeyecek. Yani Obama ile başlayıp Trump'la devam eden o çizgi, yavaştan yavaştan işte sorumlulukları başkalarına verme, biraz içe dönme, askerleri azaltma, çekme, ne bileyim işte sonu gelmeyen savaşlardan bir an önce kurtulmaya çalışma, askerlerin sayısını azaltma, asıl ilgi ve alakayı ülke içindeki sorunlara kanalize etme. Bence bu trendler devam edecek ama Biden'ın bir umut ışılayan yönü var. Çünkü çok taraflı mekanizmalar önemsiyor. Liberal demokratik ülkelerden oluşan bir birlikteliği önemsiyor. Her şeyden önce NATO'yu önemsiyor. Diplomatik yöntemleri önemsiyor. Yumuşak bir dil kullanıyor. Ve Amerika'nın geleneksel müttefiklerini hem Avrupa'da hem de Asya'da yer alan müttefiklerini kazanma üzerinden bir strateji benimsiyor. Biden şu konuda çok net. Yani Rusya ve Çin artık Amerika için çok daha önemli tehditler. Düşman kategorisinde yer almasalar bile önemli tehditler. Bu anlamda Trump'ın bu iki ülkeyi tehditleştirme stratejisini bence devam ettirecek. Ama Trump'tan farklı olarak şunu yapacak. Yani müttefikler üzerinden, özellikle Avrupa'daki müttefikleri üzerinden bu iki ülkeyi dengelemeye çalışacak. Ben şuna inanıyorum. Yani nasıl ki Trump Avrupalı müttefiklere şunu söylüyordu, işte askeri harcamalarınızı arttırın yoksa NATO'dan dahi çekilebilirim, NATO'yu dahi terk edebilirim diyordu. Biden bunu yapmayacak, çok açık ve seçik ortada. Ama bu şu demek değil, yani Avrupalılar yan gelip yatsınlar, güvenliklerini Amerika'nın üzerinden bedavaya sağlasınlar. Yani eskiden olduğu gibi kafasında böyle bir lüksleri artık yok. Yani Almanya'da bence bunu daha da baskı oluşturabilir. Yani Biden'ın
çok enteresan sözünüzü balla kesmiş olayım ama Merkel'in açıklamasındaki asıl vurgu anlıyoruz vurgusu. Çok ilginç. Yani hiç Trump'a karşı böyle bir tutumu yoktu Merkel'in. Burada ise haklı olarak bizden çabalarımızı arttırarak kendi güvenliğimizi garantiye almamızı ve dünyada doğruluğuna inandıklarımıza sahip çıkmamızı bekliyor diye bir cümlesi var. Oysa Trump elinizi cebinize atın dediği zaman hiç de istemiyordu bunu. Yani nereden çıyor bu fark diye insan merak ediyor.
Bu fark şuradan çıkıyor. İşte yani otoriteyi nasıl devşirdiğinize bağlı olarak değişiyor. Korkutarak mı sonuç alacaksınız yoksa kendinizi sevdirerek mi? Yani Biden'ın bir şekilde bu yumuşak üslubu ve transatlantik ilişkileri önemsemesi bence kendiliğinden değerli. Bence Merkel şunu kastetmiyor. Yani NATO'dan bağımsız, Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız, tamamen kendi ayaklarının üzerinde duran, tamamen otonom hareket eden bir AB ordusu. Böyle bir şey yok Merkel'in kafasında. Bence böyle bir şey Biden'ın kafasında da yok. O da NATO'nun devamını istiyor fakat NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesini istiyor. Bu önemli bir şey bence. Bu anlamda Fransa üzerinde de bir baskı olacak. Yani Fransa, Macron'un çizgisi ne? Gerektiğinde NATO'dan bağımsız kendi ayakları üzerinde duran stratejik bir Avrupa Birliği ve kendi ordusu. Bence Biden bu konuda da mesafeli olacak. Bakın göreceksiniz Avrupa Birliği ülkelerinin genelinde savunmaya harcanan o para, ulusal bütçeden %2 var ya, onun çok daha ötesine geçme ihtimalini ben görüyorum.
Peki burada Türkiye önemli tabii. Fransa'nın beyin ölümü birdenbire beyin canlanmasına mı dönecek, Macron'un tespiti, onu göreceğiz ama Türkiye'de burada çok önemli bir unsur olacak herhalde Joe Biden'la. Şimdi tabii Ankara'daki siyasi heyet Trump'la iyi geçiniyordu ve çok da memnundu ve çok açık bir biçimde de kazanması istendi gibi, öyle bir resim en azından izlenim olarak herkesin görüşü buydu. Şimdi tabii Trump'sız Biden'lı bir Amerika, bir de geçmiş son bir senede, hatta daha evveliyatı da var aslında. Her ne kadar kucaklaşmalar da olsa sorunlar da olacağını söyleyenler var. Siz ne dersiniz Türkiye açısından?
Valla Ceyda Hanım, bardağın hem dolu tarafı var hem boş tarafı var. Boş tarafından başlayalım. Siz de söylediniz. Yani Biden bu Ermeni ve Rum lobilerine çok fazla teşne bir kişilik. Yani onların hoşuna gidecek söylemleri olmuş geçmişte ve Türkiye karşıtı pozisyonları çok rahatlıkla belirtmiş. İşte Irak'ın bölünmesine destek vermiş. PYD'yi desteklemiş. Atıyorum Türkiye'nin liberal demokrasi noktasındaki sicilinden rahatsız. Türkiye'nin NATO içerisindeki Rusya'ya aşırı yaklaşan politikasından rahatsız. Doğu Akdeniz çerçevesinde daha çok Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın kesimin yanında durmuş. Ondan sonra işte en son bu senenin başında da hepimizin gündemine geldi. Yapmış olduğu bir konuşmada mevcut AK Parti rejimini eleştirmiş. Ve burada birçok farklı yöntemlerle alaşağı etmeyi de düşünmüş bir kişilikten bahsediyoruz. Yani Biden'ın bu politikalarından ve geçmişinden dolayı bir rahatsızlık duyulmasını ben anlıyorum ve haklı da buluyorum açıkçası. Ama şu da var. Biden bir devlet adamı. Uzun yıllara varan bir tecrübesi var. Türkiye ile kurumsal anlamda ikili ilişkileri tekrardan da yine oturtmak isteyebilir. Hele Çin ve Rusya karşısında Amerika'nın güçlü bir pozisyonda olmasını istiyorsa Türkiye ile kazanması gerektiğinin farkında. Bence daha vakur bir şekilde bu kişisel husumetleri de bir kenara bırakarak da ikili ilişkileri daha sağlam kurumsal temeller üzerinde inşa etme noktasında bir çaba sarf edecek. Ben buna yani bunu öngörebiliyorum sadece. Trump'la yürüyen ilişkiler yani işte o konuya gelersek çıkamayız. Yani ne olduğu belli olmayan kişiden kişiye ilişkiler saçma sapan bir ilişki gibiydi açıkçası. Yani kısa vadede belki avantajlıydı ama orta ve uzun vadede Türkiye'ye kaybettirecekti. Şimdi Biden'la belki kısa vadede sıkıntı yaşayacağız ama orta ve uzun vadede belki daha sağlıklı olacak. En büyük risk şu, bence Türkiye üzerindeki en büyük risk şu. Eğer Biden liberal demokratik ülkelerden oluşan bir yapılanmayı mesela statistik merkezine koyarsa o zaman Türkiye'ye şu baskıyı yapabilir, tarafını seç diyebilir. Yani o Trump bu baskıyı koymuyordu Türkiye üzerine ve rahattık o açıdan. Ama Biden bunu yapabilir. Bu riski göze almak lazım. Ona göre bir strateji geliştirmemiz lazım bizim de.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Tarık Ozlu hocamıza değerlendirme için. Göreceğiz hep beraber. Çok da konuşacağız, tartışacağız. Çok teşekkürler.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet efendim. Amerikan başkanlık seçimleri henüz resmi sonuçlar yok. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın demin aktardığım gibi açıklamaları vardı ama herhalde resmi sonuç bekleniyor. Biraz da Amerika'daki tablo acık da karışık. Biz şimdiden öngörmeye çalışıyoruz. Bugün size Katie Melua'dan A Moment of Madness, bir anlık delilikle veda etmek istiyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. It could turn into sadness or a civil war. You've got me changing all I ever thought. When you first got so mad, lost your eye, trying to save some trees, angry cries, saw your thighs, then I fell to my knees. Our defenses were down, you got up, tried your luck, bought a dubious round. It can't be hard to resist, it's a moment of madness. Promise of passion, a trailer of sin, a smiling assassin, the demon within. Endorphins are raging, resistance is thin. It's a moment of madness. Eksende
dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.